Seyit Abdülhakimi Arvasi. Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük velidir. Silsile-i Aliye'nin 34.'südür. Babası Seyyid Mustafa Efendi'dir. 1865 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943'te Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara'nın Bağlum nahiyesindedir. Babası Seyyid Mustafa Efendi ve bütün dedeleri zamanlarının alim ve fadıllarıydılar. İmamı Ali Rıza bin Musa Kazım soyundan olup Seyyid oldukları Irak'taki şer'i mahkeme defterlerinde yazılıdır. Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmişlerdir. İlk tahsilini babasının huzurunda gördü. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Nehri'de gördüğü bir rüya üzerine, tahsiline daha büyük ehemmiyet verdi. Bu rüyayı şöyle anlatmaktadır. Nehri isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. Ramazan ayını ailemle birlikte geçirmek üzere memleketime döndüm. Henüz ilk mektep kitaplarını tahsil ettiğim zamanlardı. Ramazan ayının 15. salı gecesi rüyada Allah'ın Resulünü gördüm. Yüce bir taht üzerinde risalet makamında oturmuşlardı. Onun heybet ve celali karşısında dehşete düşmüş, yere bakarken arkamdan bir kimse yavaş yavaş sağ tarafıma yanaştı. Göz ucuyla kendisine baktım. Kısaya yakın, orta boylu, top sakallı, aydınlık alınlı bir zat. Bu zat, sağ kulağıma işitilmeyecek kadar hafif bir sesle, fıkıh ilminin hayız meselelerinden bir sual sordu. Hayız zamanında bir kadının camiye girmesi uygun değilken, iki kapılı bir caminin bir kapısından girip, öbür kapısından çıkmakta şer'an serbest midir? Allah Resulü'nün heybetlerinden büzülmüştüm. Suali tekrar sormaması için gayet yavaşça ve alçak bir sesle dinin sahibi hazırdır, buradadır diye cevap verdim. Maksadım Allah Resulü'nün huzurunda kimsenin din meselelerine el atamayacağını anlatmaktı. Resulullah Efendimiz ses işitilemeyecek bir mesafede bulunmalarına rağmen cevabımı duydular. Durmadan cevap veriniz diye üst üste iki defa emir buyurdular. Ertesi gün öğle namazı vaktinde pederimin camiye geliş yolları üzerinde durdum. Kendilerine bir şeyi arz edeceğimi hissederek yanıma geldiler. Rüyamı anlattım. Yüzlerine büyük bir sevinç dalgası yayılırken, "Seni müjdelerim. Alemin fahri seni mezun ve din bilgilerini tebliğe memur buyurdular. İnşallah alim olursun. Bütün gücünle çalış." diyerek rüyamı tabir etti. Babama kainatın efendisi huzurunda bunca din meselesi dururken bana hayz bahsinden sual açılmasının ve cevabının tarafımdan verilmesi hakkındaki Resulullah'ın emrinin hikmeti nedir diye sordum, şu cevabı verdi. Hayz, fıkıh bilgilerinin en zoru olduğu için böyle bir sual senin ileride din ilimleri bakımından çok yükseleceğine işarettir. Bu rüyadan sonra 10 sene müddette cuma gecelerinden başka hiçbir geceyi yorgan altında geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sabahlara kadar dersle uğraşıp insanlık icabı uykuyu kitap üzerinde geçirdim. İnsan gücünün üstünde denilebilecek bir gayret ve istekle çalıştım. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri öğrendiği fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusuyla yanıyordu. Diğer taraftan Seyyid Taha-i Hakkari'nin halifesi Seyyid Fehim-i Arvasi rüyasında Allahü Teala'nın Resulünü gördü. Peygamber Efendimiz kendisine Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım buyurmuştu. Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu ve hocasından aldığı ilk emir tevbe ve istihare oldu. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al, elbisesini soy. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Hazretleri onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye bırakıyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açıktı. Tabire muhtaç kısmı sadece Cevazimat-ı Hams tabiriydi. Cevazım, cezmin çoğulu olup kat'i, kesin demektir. Hams, yani beş adedi ise alemi emrin, latifenin tasfiyesine işaret olduğu açıktı. Rüyanın başka tabire muhtaç olmayan açıklığı ayrı bir ilahi lütuf ve sonsuz bir ihsandı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, gördüğü bu rüyanın tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi, Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleriyle gönlünü nurlandırdı. Yüksek tahsilini zamanın en büyük alim ve evliyası Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzurunda tamamladı. 1300 Hicri sene başında ilmi sarf, nahv, mantık, münazara, vad, beyan, meani, bedi, belagat, kelam, usulü fıkıh, tefsir, tasavvuf, ulûm-ı hikemiyye, yani hikmet-i tabiiyye, fizik, biyoloji, hikmet-i ilahiyye, riyaziyye, yani matematik, geometri, heyet, yani astronomi gibi zahir ilimlerde icazet, yani diploma, tasavvufun nakşibendiyye, kadiriyye, kübreviyye, sühreverdiyye ve çeşdiye yollarından hilafet aldı. Başkale'de 30 yıl kadar tedris ve irşadla meşgul oldu. Yani ders okuttu ve insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. 1914 Hicri 1332'de Birinci Dünya Harbi çıkıp Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal edince, Başkale'den hicret edip Irak'a, oradan Adana, Eskişehir ve 1919 Hicri 1337'de İstanbul'a geldi. Eyüp Sultan'da önce yazılı medreseye, sonra Gümüşsuyu tepesindeki Mürteza Efendi dergahına yerleşti ve Kaşgari Hanekâhı meşihatına tayin olundu. İslam halifelerinin ve Osmanlı sultanlarının sonuncusu olan Sultan Vahideddin tarafından Medrese-i Mütehassısîn denilen ilahiyat fakültesinde tasavvuf müderrisi, yani ordinarius profesörü olarak 8 Zilkade 1919 Hicri 1337 tarihli fermanla tayin edildi. Anadolu'da çarpışan Kuvayi Milliye'nin galip gelmesi için para, mal ve dua ile yardım edilmesi, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik ederek çok kimseyi Anadolu'ya gönderdi. Çok yardım yapılmasına sebep oldu. Uzun zaman irşat, vaaz ve tedrisle meşgul olup hayatının sonuna doğru İzmir'e gönderildi. Zor şartlar altında İzmir'de kaldığı sırada ihtiyarlığın da verdiği takatsizlikle hastalandı. Ankara'ya getirildi. Ankara'ya geldikten birkaç gün sonra, 27 Kasım 1943, Hicri 1367 tarihinde sıkıntılarla dolu dünyadan ahirete intikal etti. Ankara'nın kuzeyinde bulunan Bağlum nahiyesinde defnolundu. Kabri ziyaret edilmekte, huzurunda yapılan dualar kabul olunmaktadır. Seyyid Abdülhakim Arvasi, vücutça gayet mutedil ve kusursuzdu. Buğday tenliydi. Alnı geniş ve açıktı. Kaşları birer hilal gibi olup, kabarık, ince ve ölçülüydü. Nur bakışlı gözleri iriceydi. Burnu ahenkli ve normalden büyükçeydi. Yüzü zayıfça olup, sakalı sıktı. Bedeni iri yapılı olup, insana mutlak surette hürmet terkin edici bir vakar ve heybeti vardı. Her hali ve hareketiyle İslamiyet'e uyardı. Çok mütevazı olup, ben dediği işitilmemişti. Çok heybetli ve temkin sahibiydi. Çok misafir severdi. Yardım yapmaktan hoşlanırdı. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi. Seyyid Abdülhakim Arvasi, din bilgilerinde ve tasavvufun ince marifetlerinde derin bir deryaydı. Üniversite mensupları, fen ve devlet adamları, çözülemez sandıkları güç bilgileri sormaya gelir, sohbetinde, dersinde bir saat kadar oturunca cevabını alır, sormaya lüzum kalmadan o bilgiyle doymuş olarak geri dönerdi. Teveccühünü, sevgisini kazananlar sayısız kerametlerini görürdü. Çok mütevazı, pek alçak gönüllüydü. Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Bakırköy, Kadıköy, Beyoğlu'nda Ağa Camii Şerifleri kürsilerinde senelerce ilim neşretmiştir. Sultan Selim Camii Şerifi yanındaki Süleymaniye Medresesi'nde tasavvuf müderrisi profesörü iken Er-Riyadü Tasavvufiye kitabını yazmıştır. Tasavvuf hakkında risale büyüklüğünde müteaddit mektupları vardır. Mevlid okunmasının ve tesbih kullanmanın başlangıç ve meşruiyeti hakkında bir risale, Rabıta-i Şerife Risalesi, Sahabe-i Kiram ve Ecdad-ı Peygamberi Risaleleri, İslam Hukuku, Keşkul ve Sefer-i Ahiret isimli eserleri, Arabi, Farisi ve Türkçe şiirleri pek kıymetlidir. Yetiştirdiği seçkin din adamlarının en salahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan ders almış, Arabi ve Farisi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır. Türkçe, Arabi, Farisi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Bütün ilim ve feyzini Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir. 25 yıl önceki rüyadaki şahıs. Seyyid Abdülhakim Efendi 1897 yılında hac vazifesiyle Hicaz'a geldiğinde önce Medine'ye gelip Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etti. Yanında Hacı Ömer Efendi isimli eşraftan bir zat vardı. Onunla beraber bir gece mübarek Ravza'da akşam namazından sonra yüzünü saadet şebekesine döndürmüş, son derece edep ve hürmet içerisinde beklerken sağ tarafında oturan Hacı Ömer Efendi kulağına eğilip yavaşça, "Refikam şu anda özür sahibidir. Peygamber mescidini ziyarete gelemez. Bab-ı selamdan girerek peygamber huzurunda bir selam verip Bab-ı Cibril'den çıkmasına şer'an müsaade var mıdır?" dedi. Seyyid Abdülhakim Hazretleri o anda 25 yıl önceki rüyanın hatırına gelmesiyle korkuyla sarsıldı. Hacı Ömer Efendi'nin yüzüne bir daha baktı. Evet, 25 yıl önce rüyasında gördüğü şahıs da bu şahıstı. Yavaşça, "Bu sualin cevabına mezun olmak şöyle dursun, bilakis memurum," buyurdu. Ancak rüyada olduğu gibi Resulullah Efendimizin huzurunda bulunduğundan cevap vermekte mazur olduğunu bildirdi. Bab-ı Rahme'den dışarı çıktıktan sonra hem meseleyi cevaplandırdı ve hem de rüyayı tafsilatıyla anlattı. Sultanın dua ve yardım istemesi. Sultan Vahidettin Han kendilerini çok sever, takdir ederdi ve dualarını isterdi. Nitekim Abdülhakim Efendi Hazretleri şöyle anlattı. Memleketin işgal altında bulunduğu ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerdi. Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz edip çıkıyordum. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip, "El Melikü Yakraüke Selam ve Yedüke ile Taam," yani "Sultan sana selam ediyor ve seni iftara çağırıyor," dedi. Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları çağrılmıştı. Yemekten sonra Ser Muhasip geldi. "Sultanın selamı var, hepinizden rica ediyor. Anadolu'da kafirlerle çarpışan Kuvayi Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para ve duayla yardım etmeleri, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi rica ediyor," dedi. Bu emir üzerine çok kimseyi Anadolu'ya gönderdim. Çok yardım yapılmasına sebep oldum. Bir defasında da Sultan Vahidettin Han, Ramazan-ı Şerif ayında Hırka-i Saadet'in bulunduğu odayı ziyaret edecekti. Seyyid Abdülhakim Efendi'yi de davet etti. Diğer ileri gelen devlet adamları ve din adamları da oradaydı. Bu vakanın devamını hizmetlerini gören Şakir Efendi şöyle nakletmektedir. Sultan tam Hırka-i Saadet'in bulunduğu odanın kapısına gelince, "Abdülhakim Efendi nerededir?" diye sordu. Oradaki kalabalık birbirlerine bakıştılar. o isimde birisini tanımıyorlardı. Arkaya doğru haber verdiler. Efendi Hazretleri, benim ismim Abdülhakim'dir deyince, Sultan sizi istiyor deyip hemen yol açtılar. Sultan kendilerini bekleyip yan yana biri dünya, biri ahiret sultanı olarak Sultanül Enbiya Peygamber Efendimizin saadetli hırkalarının bulunduğu odaya girdiler. Beraberce ziyaret ettiler. Çıkınca sultan bereket sayarak orada olanlara birer mendil, ona ise iki mendil hediye etmişler. Ben dış kapıda efendiyi bekliyordum. Geldiler ve ziyaretlerini anlattılar. Sultan herkese bir mendil verdi, bana iki tane verdi. Birisi senindir deyip birini bana verdiler. Abdülhakim Arvasi Hazretleri siyasete hiç karışmamış, siyasi fırkalara bağlanmamıştır. Bölücülüğe karşıydı. Talebeleri kendisine tekkelerin kapatılmasıyla ilgili olarak sorduklarında, hükümet tekkeleri değil, boş mekanları kapattı. Onlar kendi kendilerini çoktan kapatmışlardı demiştir. Bu muazzam görüş, o günlerin umumi manada tekke ve dergah tipine ait teşhislerin en güzelidir. Kanunlara uymakta çok titiz davranır, konuşmalarında da bunu tavsiye ederdi. Abdülhakim Efendi'nin yemesi, içmesi, yatması, kalkması, konuşması, susması, gülmesi, ağlaması hep İslamiyeti ve Resulullah Efendimizin haline uygundu. Onun yemesini gören sanki adet yerini bulsun diye yiyor zannederdi. Az yer, lokmaları küçük alır ve yavaş yerdi. Yakınları onu 30 senedir kaylule yaparken veya yatarken bir defa olsun sırt üstü veya sol tarafına dönüp yatmadığını söylemişlerdir. Hep sağ yanı üzerine yatar, sağ elinin içini sağ yanağı altına koyar, öyle yatardı. Her hali istikamet üzereydi. İstikamet, yani Allahü Teala'nın beğendiği doğru yol üzere olmak kerametin üstündedir sözünü sık sık tekrar ederdi. Çok mütevazı, pek alçak gönüllüydü. Ben dediği hiç işitilmemişti. İslam alimlerinin adı geçtiği zaman, bizler o büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gayb olsak aranmayız. Ve bizler o büyüklerin yazılarını anlayamayız, ancak bereketlenmek için okuruz buyurdu. Halbuki kendisi bu bilgilerin mütehassısıydı. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselamsa her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu olamayacak bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Hak Teâlâ'nın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi ne kadar sevecek, birbirinize ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden Allah'ın merhameti neler yaratacaktır? Kavuştuğunuz her nimet, hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhamet ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlarsa Hakk'ı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır. İnsanı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi, Hakk'a karşı şirk ve müşrikliktir. İlim ve fen ilerlediği halde, insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı, hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe, ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakk'ı tanımadıkça, Hakk'ı sevmedikçe, Hak Teâlâ'yı hakim bilip, ona kulluk etmedikçe, insanlar birbiriyle sevişemez. Hak'tan ve hak yolundan başka her ne düşünülse, hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere, ulûm-i İslamiye, yani Müslümanlık bilgileri denir. İslam dininin emrettiği bu bilgileri, Resulullah aleyhisselam ikiye ayırmıştır. Biri, ulûm-ü nakliye, yani din bilgileri, diğeri ulûm-ü akliye, yani fen bilgileridir buyurmuştur. Din bilgileri, dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da ikiye ayrılır. Ulûm-ü âliye, yani yüksek din bilgileri ve ulûm-ü iptidaiye, yani alet ilimleri. İslam ilimlerinin ikinci kısmı olan akıl bilgilerinin, yani tecrübi ilimlerin iyi öğrenilmesi, ince ve derin din bilgilerinin kolay ve açık anlaşılmasına yardım eder. Riyazi fizik öğrenmek, din bilgilerini kuvvetlendirir. Astronomi, aritmetik ve geometri, dine yardımcı bilgilerdir. Tecrübi fizikteki, tecrübe ve ispat edilenlere esasen uymayan birkaç yanlış teori ve hipotezden başka hepsi dine uymakta, imanı kuvvetlendirmektedir. İlahi fizik, yani metafizik bilgilerinden, çürük, bozuk olanları dine uymaz. Bu ilimler öğrenilince, din bilgilerinin akli ilimlere uyan ve akli bilgilerle çözülmeyen yerleri ve sebepleri meydana çıkar ve akla uygun sanılmayan, aklın erişemediği meselelerin inkar edilemeyeceği anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'den ve Resul Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden sonra en kıymetli kitap, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkıh kitabı, İbni Abidin'in Dürrül Muhtar haşiyesidir. Şafii'de Tuhfetül Muhtaç kitabıdır. İslam dini Allahü Teala'nın Cebrail ismindeki melek vasıtasıyla sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan, akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Yaratılışında kusursuz olanlar onu reddetmez ve nefret etmez. İslamiyet'in içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyet'in dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Son zamanlarda tekkeler cahillerin eline düştü. Dinden, imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da bu şeyhlerin sözlerini, oyunlarını ele alarak dine hurafeler karışmıştır dedi. Halbuki bozuk tarikatçıların sözlerini, işlerini din sanmak, bunları tasavvuf büyükleriyle karıştırmak çok yanlıştır. Dini bilmemek, anlamamaktır. Dinde söz sahibi olmak için ehl-i sünnet alimlerini tanımak, o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir alim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer. Vaazlarıyla, kitaplarıyla gençlerin imanını çalarak millet ve memleketi felakete götürürler. Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde ahlakınızla, sözlerinizle İslam'ın vakarını, kıymetini gösterdiğiniz gibi giyiminizle de saygı ve ilgi toplayınız. Çeşitli, lezzetli yemeklerle ve tatlı, soğuk şerbetlerle bedenlerinizi rahat ve hoş tutunuz. Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor. Tek vakit namazımı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim. Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın. En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Allahü Teala bir kuluna iman vermişse ona daha ne vermemiştir? İman vermemişse ona daha ne vermiştir? Bizim meclisimizde bulunanlar sükût içinde otursalar ve sükûttan başka bir şey görmeseler bile, din bahsinde alim geçinenlerin hatalarını keşfederler, bir bir çıkarırlar. Kur'an-ı Kerim şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez. Gerçek keramet, kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler, velinin irade ve ihtiyarıyla değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir. Allahü Teala sırrını eminine verir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Ahmaklık hatada ısrar etmektir. Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Allahü Teala dilediğini yapar. İster sebepli, ister sebepsiz, dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru onun dilediğidir. Allahü Teala bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız. Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler. İlim cehli izale eder, yok eder. Ahmaklığı değil. Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi iman eksikliğidir. Talebelerinden bazıları o ilim deryası büyük veliden şu sözleri ve menkıbeleri nakletmişlerdir. Talebelerinden Hafız Hüseyin Efendi anlatır. Tahsilimi İstanbul'da yaptım. Arabi ve Farisi'yi iyi bilirdim. Her toplulukta söz sahibiydim. Bir gün beni Abdülhakim Arvasi Hazretlerine götürdüler. Maksadım orada da söz sahibi olmaktı. Kendisine çok yakın bir sandalyeye oturdum. Sohbete başladı. Hemen sonra sandalyede oturmaktan haya edip yere indim. Sohbette hiç bilmediğim, duymadığım şeyleri anlatıyordu. Yakınında yere oturmaktan da haya edip biraz geri çekildim. Biraz daha, biraz daha derken nihayet kendimi kapının önünde buldum. Neredeyse kapıdan dışarı çıkacak hale gelmiştim. Ben yıllarca şeyhlik postunda oturmuş talebeleri olan biriydim. Seyyid Abdülhakim'i görünce ancak talebe olacağımı anladım ve talebelerime Seyyid Abdülhakim Efendi'yi görünce tanıyınca şeyhliğin ne olduğunu anladım. Eteğine yapışmaktan başka işim kalmadı dedim. O büyük zata talebe olmakla şereflendim. 30 yıl boyunca yanından ayrılmayan yakını Şakir Efendi anlatır. Bir sabah dergahın mescidinde namaz kılıyorduk. Efendi ile ikimizdik. Her zamanki gibi beni imam yaptılar. Mescidin giriş kısmı baştan başa camekan olduğundan, girişteki sofa şeklinde oturma yerinden mescidin içi apaçık görülürdü. Biz namaza hazırlanırken zevcem de gelip sofa kısmında çaylarımızı hazırlamaya koyulmuştu. Namaz ve dua bitince sofaya geçtik. Gördük ki semaverin etrafında iki çay bardağı yerine bir sürü bardak. Zevceme bu kadar bardağa lüzum olmadığını söyleyip niçin ikiden çok bardak getirdin deyince şu cevabı aldım. Hayret, arkanızda büyük bir cemaat vardı, şimdi dağılmış. Talebelerinden İlyas Efendi anlatır. Bir gün yaşlı bir kadın marangoz dükkanıma gelip, bir odalı evim var. İkinci bir oda yaptırıyorum. Kiraya verip onunla geçineceğim. Bedelini kira parasından vermek üzere bana bir kapı ve pencere yapar mısın dedi. Yarın gel konuşuruz dedim. Maksadım Seyyid Abdülhakim Efendi'ye gidip danışmaktı. İkindi vakti dergahlarına gittim. Halimi sordular. Müşteri geliyor mu dediler. Geliyor dedim. Fakat sormak için gittiğim kadını unutmuştum. Sipariş veren oluyor mu dediler. Bugün yok dedim. Kadın müşterileriniz oluyor mu buyurdular. Gene hatırlamadım. Bunun üzerine bugün gelen kadının işini gör buyurdular. Ancak o zaman hatırlayabildim. Bir gün Bayezid Camii'nde vaaz verirlerken konuyla hiç ilgisi olmadığı halde sizden biriniz eve gidip çocuğunu çatıya kiremitler üzerine çıkmış, güvercin kovalar görürse, bağırmadan, güzellikle, yavrum, bak sana neler getirdim, şeker aldım desin, onu tutup içeri aldıktan sonra azarlasın buyurdu. vaazı dinleyen Akhisarlı bir zat içinden şimdi bunun da ne ilgisi var diye geçirdi. Vaazdan sonra evine gidince baktı ki çocuğu evin damına çıkmış, kiremitler üzerinde güvercin yakalamak peşinde. Neredeyse kenardan düşecek halde. Çocuk küçük olup 3-4 yaşındaydı. Hemen Abdülhakim Efendi'nin nasihatlerini hatırladı ve öyle yaptı. Çocuk düşmekten kurtuldu. Necip Fazıl Kısakürek anlatır. Sene 1941. Almanlar sınırımızda. Ben bir gazetede çıkan yazılarımda da üstüne bastığım gibi, İkinci Dünya Harbi'ne girmemizin bir an meselesi olduğuna kaniyim. Bu meseleyi huzurlarında savunuyorum. Lütfen dinliyorlar. Etraflarında yakınlarından birkaç kişi ve avukat Mahmut Veziroğlu isminde kendisini sevenlerden bir zat. Harbe sürüklenmek mecburiyetimizi riyazi bir vakıa halinde gösteriyor ve anlatıyorum. Sonuna kadar dinledikten sonra buyurdular ki, harbe girilmez. Yalnız Birinci Cihan Harbi'nde olduğu gibi pahalılık olmasa, vesika usulü çıkmasa. Buyurdukları gibi oldu, harbe girmedik. Fakat pahalılık, vesika usulü milleti kavurdu. Mahmut Bey bana bu kerameti sık sık tekrar eder ve müthiş, müthiş, herkes harbi beklerken harbe girilmez ve kimse vesika usulünü beklemezken o olacak buyurmaları büyük kerametlerdi. Faruk Bey anlatır. Bundan yıllarca evvel oğlum Nevzat, o zamanlar oturduğumuz apartman katının balkonundan aşağıya beton bir zemin üzerine düştü. Çocuğu koma halinde bir hastaneye yetiştirdik. Ayıldı. Fakat akli melekelerini kaybetmiş haldeydi. İstanbul'a götürdük. Bütün mütehassıs sinir ve akıl doktorlarına gösterdik. Hemen hepsi ümit göremediklerini söylediler. Bir Rum doktor erken bunama teşhisini koydu ve şifası yok hükmünü bastı. Bülü çağındaki çocuğumu büyük amcası Abdülhakim Efendi'nin kollarına teslim ettim. Çocuk tekkede 40 gün kaldı. Bu müddet içinde onu nazarlarından ayırmadılar. Sadece mahzunum, mahzunum diye içlenerek işi Allahü Teala'ya havale ettiler. 40 gün sonra Nevzat, hiçbir zaman sahip olmadığı maddi ve manevi bir sıhhate kavuştu. Hukuk fakültesini bitirdi. Uzun yıllar devlet su işlerinde avukatlık yaptı, oradan emekli oldu. Abdülhakim Efendi, biraderzadeleri olan Faruk Işık Efendi'yi çok severdi. Birisini methetmek isteseydi, Faruk hariç hepimizden iyidir derdi. Kabri Abdülhakim Arvasi'nin ayak ucundadır. Bayezid Camii'nde Erzincan zelzele felaketinden bir hafta kadar önce Allahü Teala zinanın aşikar olduğu yerlere zelzeleyle ceza verir, Erzincan gibi buyurmuşlar. Kimse o esnada bu manayı anlayamamış ama bir hafta sonra duyanlar bu büyük bir kerametti anlayamadık demişlerdir. Talebelerinden Tahir Efendi anlatır. Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurdular ki, evliyanın huzuruna dolu giden boş, boş giden dolu döner. Bir gün bana, Tahir Efendi, evinde kitap kalmasın, kitapları evden çıkar, başkalarına ver buyurdular. Eve gittim. Kıymetli kitaplarıma kıyamadım. Emirleri yerine gelsin diye birkaç kitap verdim. Yatsıdan sonra yattım. Abdülhakim Efendi'yi gördüm. Tahir, kitapları evden çıkardın mı buyurdular. Kalktım, abdest aldım. İki rekat namaz kıldım, yine yattım. Daha uyuyamamıştım. Abdülhakim Efendi geldi. Hala kitapları evde mi saklıyorsun buyurup celallendi. Korktum. Hemen kalkıp bütün kitaplarımı evden çıkardım. Geldim yattım, ancak uyuyabildim. Sonradan anladım ki bizi terbiye etmek için kitaplardan uzaklaştırıp bende olanları alıp kendinde olanları bize vermek için bu yolu seçmişlerdi. Ne zaman Abdülhakim Efendi Hazretlerine gitsem, Ziya Bey yanında otururdu. Ziya Bey'e bir kitap verir, okuturlar ve izah ederlerdi. Bir gün yine öyle bir sohbette Ziya Bey'e kitap okutup kendileri izah ediyordu. İçimden, benim Arabi ve Farisim Ziya Bey'den iyidir. Niçin hep ona okuturlar da bana hiç okutmazlar diye geçti. O gece rüyada Abdülhakim Efendi'nin huzurundaydım. Gene Ziya Bey'e bir kitap vermişler, okutuyorlardı. Ama Ziya Bey'i sarıklı, alim kıyafetinde gördüm. Abdülhakim Efendi, Ziya Bey'i bana gösterip, "Biz boşuna emek vermeyiz," buyurdular. Uyanınca o düşünceme çok pişman oldum. Bir gün Abdülhakim Efendi'ye gidiyordum. Yolda kendi kendime, "Abdülhakim Efendi'ye arz edeyim. Evliyalıkta yükselmek büyük iş. Bizim küçük gayretimiz de elde edilmez. Himmet buyursunlar, teveccüh eylesinler de o yüksek makamlara beni kavuştursunlar," diye düşünüyordum. Vardım. Bahçede yalnız oturuyorlardı. Selam verip ellerini öptüm. Yüzüme bakıp, "Tahir, şu ağaç ne ağacıdır?" buyurdu. "Manolya," dedim. "Şu nedir?" buyurdu. "Gül," dedim. "Ya Tahir, bunların suyu bir, havası bir, toprağı bir de niçin boyları farklıdır? Mesela şu çimene ne yapılsa gül ağacı olabilir mi? Gül de manolya kadar büyür mü?" buyurdu. "Hayır efendim," dedim. "Demek ki farklılık istidatlarından, kabiliyetten geliyor. Ve demek ki çim, ot, gül gibi, gül de manolya gibi olmaz," buyurup tekrar bana baktılar. "Kusurumu bağışlayın efendim," dedim. Diş hekimi emekli albay Sabri Bey anlatır. Abdülhakim Efendi arada bir bana teyemmüm nasıl yapılır diye göstererek öğretirdi. Kendi kendime, "Şimdi su olmayan yer yok, acaba neden bu kadar teyemmüm üzerinde duruyor?" derdim. Vefatından 30 sene sonra ellerimde yara çıktı. Hatta bir baş parmağımı kestiler. Doktorlar ellerine su vurmayacaksın dediler. 3 sene teyemmümle, yani onların gösterdiği şekilde teyemmüm ederek namaz kılmak zorunda kaldım. Halit Turhan Bey anlatır. Bir gün ziyaretlerine gitmiştim. Kütüphanelerinden bir kitap çekip, bir yerini açıp bana verdiler ve "Buyurun, okuyun," buyurdular. Arapçaydı. Okumaya çalıştım. Yanlış okuyunca düzeltirlerdi. Bir daha okuttular ve gene yanlışlarımı düzelttiler. Sonra "Türkçe'ye çevirin," buyurdular. Takıldığım çok ibareler oldu. Yardım ettiler, hatta kendileri tercüme ettiler. Bir daha okutup, bir daha tercüme ettirdiler. İyice anlamıştım. Vefatlarından 20 sene kadar sonra, kütüphane müdürlüğü için Ankara'da imtihana girdim. İmtihanda elime bir Arapça kitap verdiler ve "Bir yerini açıp okuyun," dediler. Bir de ne göreyim? Abdülhakim Efendi'nin verdiği kitap ve açtıkları sayfa değil mi? Okudum, tercüme ettim, imtihanı kazandım. Kütüphane müdürü oldum. Ama imtihandan çıkınca, Efendi'nin bu büyük ve açık kerametini görünce hüngür hüngür ağladım.